Bayram 31, sayfa 291. Aslında ilk başta Murat Arkan'ın atlı sporda genç kadının karşısına çıkışı ve flört edişi, Selçuk'un bir koz olarak kullanmak üzere planladığı ilişkiden başka bir şey değildi. Ancak Murat'ın Lale aşık olması işi değiştirmişti. Aşk yaşamaktan çekinmek bir yana, şayet ilişkileri devam ederse sevdiği kadını Selçuk'a karşı korumakta zorlanacağını hissetmiş ve onun hayatından çıkmıştı. Selçuk'un bu yaşanan özel zaman diliminden hiçbir şekilde haberi de olmamış, Murat ona sadece Lale'nin kendisine karşı ilgisiz olduğunu söylemekle yetinmişti. Selçuk, Amber'in arkan arkanda bir çalışma yaptığını öğrendiği günde özel avukatından onu tezgaha düşürmek için denemesini istemişti. Murat, en iyi fırsatı yakaladığını sandığı bir gün evvel, Amber'inle geçirdiği o kısacık zaman diliminde orada hiç istenmediğini pekala anlamasına rağmen uzaklaşamamıştı. İki kardeş çok farklılardı. Lal yumuşacık, çocuksu, kırılgan, ürkek bir ceylan gibiydi. Amber'in ise ince, zarif yapısına rağmen bir çelikmiş hissi veriyordu. Gözlerinden biri duygusallığı anlatırken, diğerinde ise meydan okuyan bir cesaret okunuyordu. Yaptığı resim, dinlediği müzikler, ses tonu, yaklaşmaya imkan tanımayan müdanasız duruşu ve kadınları bir bakışında esir almaya alışmış erkekten hiç etkilenmeyişi Murat Arkan'a çok tesir etmişti. Bu, Lale duyduğu sahiplenme, koruması altına alma ve sevme arzusundan farklı bir duyguydu. Amber'in onda muhakkak ulaşmalıyım, sahiplenmeliyim hırsı yaratmıştı. İşte bugün mabedine kaçmasının sebebi buydu. Artık iş Selçuk'un bir isteğini yerine getirmek için uğraşmanın dışına çıkmıştı. Bu defa kendisine yüz verilmemesine tepki olarak bu geçit vermeyen kadını nasıl, ne şekilde etkileyebileceğini düşünmekteydi. Diğer taraftan onunla bir merhabası olduktan sonra Lal ile yeniden karşılaşma şansını da göz ardı edemiyordu. Gözlerini açıp kucağındaki kediye hitaben konuştu. Ne diyorsun Neron? Amber'ini rahat bırakıp yeniden aşık olduğumuz kadını bulmaya çalışalım mı? Neron başını mağrur bir hareketle yukarıya kaldırdı. Sanki binlerce yıldır bu dünyayı ve insanoğlunu tanımış da artık susmuş bir bilgenin bakışıyla sahibinin göz bebeklerindeki pırıltıya odaklandı. Murat Arkan, hayatında belki de tek temelli bağlantısı olan kedisinin sırtını okşarken onun duyulmayan cevabına karşılık verdi. Hemfikirsin anlaşılan. Ben de Selçuk Vardar'ın arzularını es geçip kendi isteklerimizin peşine gidelim derim. Hep uzak durmaya çalıştığı kararsızlığını yendiği için mutlu, sigarasından derin bir nefes daha çekti ve Pinhas Zuckerman'ın kemanına kulak verirken bir kez daha senelerce evvel Lal ile geçirdiği orman evi gecesine geri döndü. Selçuk, iplerin tamamen kendi eline geçtiğinden emin, artık işten ziyade kendi servetini çoğaltmak için mesai harcamaktaydı. Holdingin varlığı, bünyesindeki sanayi dalları, nesillerden beri iç ve dış piyasada kazanılmış güven, ailenin saygın adı, her şey onun hırslarını yerine getirmekte araç olmuştu artık. Bunların hepsine tek başına sahipliğinin de kendisine göre hakkani bir izahını yapmış, kendisini tatmin etmişti. Zaten başka birine de hesap vermek zorunda hissetmiyordu kendisini. Her şey istediği gibi gittiğine göre Allah ondan yanaydı, bundan emindi. Tabii bu noktada şeytanını nereye koyacağını bilemiyordu ama demek Selçuk Vardar söz konusu olunca Allah ayrı, şeytan ayrı sevebiliyordu. Bu da kimseye benzemediğinin ne kadar özel ve ayrıcalıklı olduğunun ispatı değil de neydi? Zinet'in hayatındaki varlığının, onun annesinden gelen muskaların ve büyülerin de her şeyin yolunda gitmesine büyük katkısı olduğuna inanıyordu. Karısına hediye etmeyi düşündüğü şey için de kafa patlatmaktaydı. Çok çok özel olmalıydı. Selçuk Vardar'ın vermesine değecek, ona yakışacak kadar özel. Herhangi varlıklı bir erkeğin alacağı cinsten olmamalıydı. İsimleri efsaneleşmiş kuyumculardan getirdiği katalogları gözden geçirip durmaktaydı. Ama içine sinen bir şeye rastlamamıştı henüz. Bir hafta sonra Paris'e gidecekti. Fabergé'nin genel müdürüyle randevulaşmıştı. Katalogda yer almayan daha özel parçaları görecekti. Bir de şu Berke işi vardı ama önce Murat Arkan'dan gelecek haberi bekliyordu. Bamberini bir kez olsun Tonga'ya düşürebilirse, ondan sonra elinde büyük bir koz olacaktı. Berke ile barışsalar dahi onun eskisi kadar bağlılıkla yanında yer alıp almayacağını bilemiyordu. Dolayısıyla elinde kullanabileceği bir iki bilgi, belki fotoğraf olsa çok işine yarayabilirdi. Birden düşündükleri onu heyecanlandırmıştı. Cep telefonunu tuşlayıp beklemeye başladı. Murat Arkan, yanı başındaki sehpanın üzerindeki cep telefonunun sesiyle Lalle yaşadığı rüya gecesinden geriye döndü. Rahatı kaçmıştı. Keyifsiz bir ifadeyle telefonunun ekranına baktı. Arayan Selçuk'tu. Murat sıkıntıyla üfledi ve önce açmamayı düşündü. Ama az önce verdiği karar doğrultusunda kendisini Selçuk bağlantısından kurtarması lazımdı. Ne kadar çabuk, o kadar iyi olacaktı. Uzanıp telefonunu aldı ve açtı. Merhaba Selçuk Bey. Merhaba Murat. Yanlış zamanda aramadım değil mi? Daha yanlış bir zaman olamazdı demek geldi avukatın içinden ama sözlerini kendisine sakladı ve ''Buyurun dinliyorum.'' dedi. Tanıştıklarından beri Selçuk'a sadece ismiyle hitap etmemekte ısrarcı olmuştu Murat. İşini alma sebepleri ne kadar girift, ne kadar mahreme ait olursa olsun hiçbir müşterisi veya müvekkiliyle ilişkisinde resmi çizginin ötesine geçmez, arkadaşlık yakınlığı kurmazdı. Böyle ilişkilerin ne zaman ve nasıl bozulacağı hiç belli olmadığından belli bir sınırı aşmazdı. Selçuk, onunla daha yakın bir ahbaplık kurmak için çok uğraşmış, tekne gezilerine, evdeki yemek davetlerine çağırmıştı kaç kez. Ama Murat, hepsini kibarca geri çevirmişti. Hayatını insan zaaflarından faydalanarak kazandığı için bir gün başına benzer bir şey gelmesini hiç istemezdi. Selçuk'un sorusuna kibarca, ''Hayır Selçuk Bey, yanlış bir zaman değil, buyurun.'' diye cevap verdi. ''Bana verecek bir haberin var mı?'' ''Ben de sizi aramak üzereydim. Umarım iyi bir gelişme olmuştur. Maalesef size bir müjde veremeyeceğim. Aynen kardeşi gibi. Onu da etkileyemedim.'' Selçuk'un hayal kırıklığı sesinden belliydi. ''İnanamıyorum.'' dedi. ''Ya ben erkek halimle neredeyse etkileneceğim senden. Gerektiği kadar çabalamadın mı yoksa?'' ''Tam aksine. Onu hoşlandığı her konudan yakalamaya çalıştım ama bırakın etkilenmeyi, benden nefret eder bir bakışı var. Belki de etkilenmiştir de kendini korumaya alıyordur.'' Murat Arkan, dudakları kapalı, bilmiş bir gülüş attı. ''Selçuk Bey, tesirimde kalan kadını anlarım ben. Şimdi ne yapmayı planlıyorsun?'' ''Hiçbir şey yapmayı düşünmüyorum. Bu konu kapanmıştır, kusura bakmayın.'' ''Demek seni pes ettiren bir kadın daha çıktı.'' Selçuk onu hassas bir noktasından vurduğunu ve fikrini değiştirebileceğini sanmıştı ama öyle olmadı. Murat Arkan gayet rahat, kararlı bir sesle cevap verdi. ''İnsan ne zaman pes edeceğini de bilmeli. Bu zorlanacak bir kadın değil. Onun için ancak daha antipatik olabilirim.'' ''Son sözüm mü?'' ''Evet, kusura bakmayın. Bu benim için bir keyif olduğu takdirde yapabileceğim bir iş. Refüze edilmeyi göze alamam.'' ''Peki, sen bilirsin.'' ''Anlayışınız için teşekkür ederim. İnan seni anlamış değilim. Ama sağlık olsun. Görüşürüz. İyi günler.'' Murat Arkan telefonu kapadığında sırtından kocaman bir yükün kalktığını hissetti. Yürütmeye talip olduğu komplo yüzünden kaçırdığı ihtimalleri düşündü. Şayet Amber'ine iyi niyetle yaklaşmış olsaydı, belki zaman içerisinde arkadaşlığını da kazanabilir, Lale ulaşabilirdi. Şu anda onun yanında olmasını ne kadar isterdi. Onu özlüyordu. Evet, hem de çok. Larisa ve Geray, binici kıyafetleri üzerinde eve girdiklerinde Berke ve Amber'in salonda oturmuş bir konunun ortasındaydılar. ''Hoş geldiniz çocuklar.'' diye aynı anda seslendiler. Çocuklar daha onlara yaklaşırken anne ve babalarının yüzlerindeki sevgi dolu tebessüme rağmen ciddi bir şey konuşmakta olduğunun hemen farkına varmışlardı. Öpüştüler. Hemen ardından Larisa sordu. ''Ne oldu Allah aşkına?'' ''Çok önemli bir şey değil,'' dedi Berke. ''Ama hesapta olmayan bir durum. Hadi yıkanıp gelin, hep beraber konuşalım.'' Larisa ısrarcıydı. ''Babacığım, ne olduğunu söylemezseniz buradan bir adım atmıyoruz.'' ''Evet, önce konuyu söyleyin lütfen,'' diye ekledi Geray. Ve iki kardeş yan yana kanepeye yerleştiler. ''Meraklanmayın, Çok önemli değil ama çok ani bir şey oldu. Çok acil ameliyat olmam gerekiyor. Gençlerin ikisi birden irkilerek sözleşmiş gibi aynı anda "Ne ameliyatı?" derken oturdukları yerde öne doğru geldiler. Sol böbreğimde bir taş kanalı tıkamış. Düşürmem mümkün görünmüyor. Ancak ameliyatla alınabiliyormuş. Amber'in gözü kocasında daha devam edip etmeyeceğini merakla bekledi. Berke, işte olay bu deyince araya girmek ihtiyacını hissetti. Ancak hassas da bir durum var. Çocuklar bakışlarını annelerine çevirdiler. Amber'in söyleyecekleri için Berke'nin onayını bekler gibi ona baktı. Berke, söyle canım dedi. Çocuklara açık olmalıyız. Karısı devam etti. Çocuklar, babanızın bahsettiği taş bir müddettir takılmış orada ve doktorun söylediğine göre büyük bir ihtimalle o bölgede işlev kaybına sebep olmuş olabilirmiş. Çocukların yüzünü iyiden iyiye endişe ifadesi sarmıştı. Dediler yine bir ağızdan. Çok küçük bir ihtimal ama yine de hazırlıklı olmamız için uyardı doktor. Ameliyat esnasında böyle bir durum tespit ederse o zaman böbreği tamamen alması gerekiyormuş. Bu böyle birdenbire nasıl olmuş diye sordu Geray. Yani bu kadar hasar yaratacak bir şey nasıl hissedilmedi? Aslında birkaç ay evvel bir ağrı hissetmiştim ama ertesi gün geçince incinmeden dolayı bir ağrı yaşadığımı zannetmiştim. Peki, şimdi ne yapıyoruz diye sordu Larissa. Canım, önce tahlillerin neticesini bekleyeceğiz. Kan ve karaciğer değerlerinin ameliyata girmesine izin verip vermeyeceği belli olunca gün alacağız. Hay Allah dedi Larissa. Ne güzel, tam her şey yoluna girerken nereden çıktı şimdi bu? Geray her zaman olduğu gibi sıkıntılı anı rahatlatmak için uygun bulduğu cevabı söyledi. Böbrekten çıktı. Geray diye alınganca söylendi Larissa. Anne ve babası güldüler. Haklı çocuk dedi Berke. Aynen öyle oldu. Geray'ın peki bizim yapabileceğimiz bir şey var mı sorusu işin ciddiyetinin farkında olduğunu belli ediyordu. Çok teşekkürler canım. Sanırım bu durumda siz sadece hayatınıza, okulunuza devam edecek ve bir de problemsiz bir ameliyat olması için dua edeceksiniz. Larissa yeniden kalkıp babasına sarıldı. Dualarımız seninle babacığım. Hemen ardından Geray da gelip sarıldı ve yine dayanamayıp bizde istemediğin kadar dua var dedi. Hep beraber güldüler. Sevgi her zaman olduğu gibi organik bir varlık sıcaklığında hepsini sarmıştı. O gece yarısına doğru çocuklar uykuya çekildiklerinde Berke, gündüz ameliyatının ne ciddiyette geçeceğinin belirsizliğini öğrendiği andan itibaren düşünmeye başladığı şeyi gerçekleştirmek üzere yatak odasındaki çalışma masasına oturdu. Antetli mektup kağıtlarını ve altın kros dolma kalemini çıkardı. Nasıl başlayacağını düşünürken pencereden dışarıya, ağaçların üzerinden boğaza baktı ama camda gözüne ilk görünen yatakta sırtını yastıklara dayamış, kitap okuyan karısı oldu. İçi sevgi ve sıcaklıkla doldu. Onu çok ama çok seviyordu. Ölüm onu bir daha görememek, sakat kalıp ona hayat boyu yük olma endişesi ve o güne kadar hiç mi hiç aklına gelmeyen nice kötü ihtimal hepsi zihninde resmi geçit yapmaya başladılar. İlahi komedyayı kim bilir kaçıncı defa okumakta olan Amber'in bir çağrı almış gibi başını kitabından kaldırdı ve "İyi misin kocacığım?" diye sordu. Berke yeniden kalktı, yatağa yaklaştı, eğilip karısının dudaklarına uzun bir buse kondurdu. Şimdi daha iyiyim derken az önce içinde hissettiği sıcak sevgiyle baktı ve ona söylemeden edemedi. İçimi ısıtıyorsun. Amber'in kitabını bıraktı, kollarını onun boynuna doladı ve "Sen de benim" dedi, "Sen de benim." Merke masasına döndüğünde yazacaklarıyla ilgili içindeki duygu ona çok yabancıysa da artık planladığı şeyi yazıya dökmeye hazırdı. Kağıdın en başına sayfayı ortalayarak büyük harflerle tek bir kelime yazdı. Vasiyetname. Amber'in gece yarısı garip bir dürtüyle uyandığında Berke yeni başında derin uykudaydı. Kocasının bedenine sarılmış kolunu yavaşça kımıldatıp yorganın altından sıyrıldı ve yataktan çıktı. Çalışma masasının üzerindeki opalin gece lambası halen açıktı. Oraya doğru ilerlediğinde ilk gözüne çarpan kocasının el yazısıyla üstteki kağıda düşürmüş başlık oldu. Vasiyetnamem kelimesi Amber'in içini titretti. Berke'nin böylece ortada bırakmış olması yazılanın gizliliği olmadığını gösteriyordu. İskemleye oturdu, içine dolan üşüme hissiyle kollarını kendi bedeni etrafında sardı ve gözleriyle satırları takip etmeye başladı. Berke, aileden kalan gayrimenkullerini çocukları ve eşi arasında paylaştırıyor ama hepsinin mutlak idaresini ölene kadar karısına bırakıyordu. Aile yadigarı olan hiçbir şeyin elden çıkarılmaması, sonraki nesillerle yaşayacak şekilde saklanması ve korunması üzerine özel maddeler koymuştu. Amber'in gözünde yaşla sayfaları çevirdi durdu. Okudukları şayet bir daktiloda yazılmış dahi olsa kocasının yazdığını hemen anlardı. Her satır, her kelime o kadar Berke'ydi ki. Bu kadar zorluğu aştıktan sonra şimdi şu böbrek problemine teslim olabilecekleri fikri içini daraltıyordu. Bir an için nefes alma kabiliyetinin engellendiğini sandı. Oksijen ihtiyacı vardı. Lambayı kapayıp ses yapmadan parmak ucunda odadan çıktı ve kendisini her sıkıntılı hissettiği an olduğu gibi çalışma odasına doğru yönlendi. Kayınvalidesinden ona kalan en büyük miras resim atölyesi olan bu odaydı. Orada resim yapsın yapmasın bir nevi meditasyon ortamına giriyordu. Çok büyük bir oda olmamakla beraber Amber'ine huzur veren, onu acele ve yanlış kararlardan koruyan, sakin düşünmeye ve iç sesini dinlemeye yönlendiren garip bir büyüsü vardı. Bütün bu duyguları veren ana sebep ise bu odanın bir zamanlar Seher Vardar'ın aynı sebeplerle kullandığı bir kaşış alanı olmasıydı. Amber'in odaya girdiğinde ışığı yakmadı. Bahçenin lambalarından yayılan puslu ışık, perdeleri açık camlardan içeri girmiş, odanın içindeki objeler üzerinde gölge oyunları yapmaktaydı. Karşı köşede uzun zamandır dokunmadığı şeytan tablosu, şövalyenin üzerinde örtülü olarak durmaktaydı. Artık onu bitirmek ihtiyacını hissetmiyordu Amber'in. Serhat Arkan'ın bürosunda yaptığı duvar resmi, şeytanla ilgili tüm hırsını, onunla hesaplaşma isteğini doyurmuştu. Bundan sonra ne yapsa daha iyisini yapamazdı. Odaya geliş sebebi bambaşka olmasına rağmen birden bitirilmeyen son şeytanı tamamen ortadan kaldırmak ihtiyacını hissetti. Üzerine sarılı olan bezle beraber tuvali kavradı ve şövalyeden aldı. Tablo bir an için avuçlarının arasında sıcak bir temas yarattı. Sonra buz kesti. Emin olduğu bir şey vardı ki o da bu resmi artık bu evin içinde istemediğiydi. Evet, kesinlikle bu yarım kalmış şeytan portresinden kurtulması gerekiyordu. Elindekini masaya bırakıp giyinme odasına kadar gitti, sırtına bir sabahlık geçirip geri geldi. Az sonra salona inip mutfağın arka bahçeye açılan kapısından çıkmıştı bile. Çöp bidonlarının durduğu küçük kulübeye geldiğinde, elindekinden bir an evvel kurtulmak arzusuyla bidonlardan birinin kapağını kaldırdı. Tuvali içine attı ve sanki beklerse geri çıkabilirmiş gibi bir telaşla kapağını hızla kapayıp koşarak geri döndü. Salonun merdivenlerine vardığında üst koridorun hemen başındaki çalışma odasından dışarıya yayılan ışığı fark etti. Berke kalkmış, onu merak etmiş olmalıydı. Geri kalan basamakları hızla çıkıp odanın kapısına vardığında içeride kimse yoktu ama sedirin yanındaki gece lambası yanmaktaydı. Berke'nin merakını gidermek üzere yatak odasına gittiğinde kocasının uzun nefeslerle derin bir uykuda olduğunu gördü. Aynen az önce yanından kalktığında nasıl yatıyorsa öyle yatmaktaydı. Hatta Amber'in yataktan kalkarken kendi bedeninden çözüp yana doğru bıraktığı kolu bile örtünün üzerinde aynı yerde durmaktaydı. Amber'in merakını gidermek için kocasını uyandırmanın anlamsız olacağını düşünerek gerisin geriye çalışma odasına döndü. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Pinhas Zuckerman, P-I-N-C-H-A-S, Z-U-K-E-R-M-A-N, Faber, F-A-B-E-R-G-E, Cross, C-R-O-S-S.